Ayrım 9.
Başkaları zenginle yoksulu, güçlü ile zayıfı, yüce varlığın sancağı altında birleştirmeyi öne süren yeni dinin eşitçi özlemlerinin daha da altını çizdiler. Son olarak dekorlarını ressam David'in çizdiği ve büyük bir görkem içinde kutlanan 20 Prairial Bayramı, Robespierre'in düşmanları için onu diktatörlükle suçlama bahanesi oldu. Büyük bir coşku içinde tartışmasız oylanan yeni din, kamuoyunda sıcak bir ilgiyle karşılandı. Meclise ve Jacobenler Kulübü'ne kutlama yağdı her yandan. İsviçre'ye sığınmış olan Male Dupin, anılarında bu haberin dışarıda olağanüstü bir etki yarattığını, Robespierre'in devrimin yarattığı uçurumu doldurmaya doğru gittiğine inanıldığını yazdı. Kuşkusuz uçurumu doldurmak düşünülüyordu. Gerçekten büyük erdemleri gerektiriyordu demokrasi. Demokrasiyi kuran devrimci yönetim, bu demokrasiyi yaratanlardan ağırbaşlı bir yaşam, çok az insanın sahip olabileceği bir bilinç istiyordu. Ve erdem, Robespierre için diktatörlüğün önünde zorunlu bir engeldi. Bu konuda 18 Floral günlü raporu, 5 Nivose günlü raporunun mantıksal bir devamıydı. Ne var ki Robespierre yüce varlık tapıncını yalnızca pratik gerçeklerle kurmuş değildi. Kendi derin duyuş ve görüşlerini de dile getiriyordu o. Bir siyasal zorunluluğu da aşan bir şey vardı bunda. Kurduğu yurttaşlık dini Rousseau'yu ve onun Vicare Sauvage'ını hatırlatırken sosyal yankıları bakımından ileride ortaya atılacak Lamennin Katolikliğini haber veriyordu. Bununla beraber zaferin mutluluğu içinde ilkelerde bir gerilim, davranışlarda bir sertlik, halkın özlemini çektiği bir yumuşama arzusuna karşı bir tutuma varıyordu. Halk ise özgürlük davası uğruna bütün özgürlüklerini feda etmişti. 7. Bir düşüşün öyküsü. Prairial'den Termidor'a. Konuya yabancı bir kimse, Fransa'da devrimi sağlamlaştırıp dengeye kavuşturabilecek tek kişi olarak görebilir Robespierre'i. Kendisi de istiyor muydu bunu? Hiç kuşkusuz. Ancak Cumhuriyet gerçekten yerine oturduğunda terörü hafifletme isteğinde miydi? Tutumundaki her şey bunu gösteriyor. 30 Ventoz'da adaletin yürüyüşüne yanlış ve hızlı bir itelenme getirilmek istendiğini belirtmiyor muydu? Ne var ki hainlerin geleceğini kararlaştırmak gerekiyordu önce. Böylece devrimci yönetimin sürmesi bir zorunluluktu. Şöyle diyordu: bugün yıkılsın bu yönetim, özgürlükten eser kalmaz. Cephelerde başarılara ulaşılsa da yurttaşların uyanık kalmaları gerekiyordu. Öyle olduğu için de Robespierre, anayasa savunucusunun ilk sayısında "yenilgilerinizde dikkatli olunuz, başarılarınızda dikkatli olunuz" diye öğüt veriyordu. Tekrarlamaktan hoşlandığı bir şey de şuydu: yapılacak bir iki şey kaldığı sürece hiçbir şey yapılmamış demektir. Charleroi'nin alınışından sonra şunu da söylüyordu: zafer sarhoşluğu, adalet ve özgürlük tutkunu bir aşığı yurdun çıkarları konusunda körleştirmemelidir. Bir askeri diktatörlük korkusu yakasını bırakmıyordu. Şu gerçeğin altını çiziyordu: zafer olsa olsa tutkuyu silahlandırır, gururu uyandırır ve parlayan elleriyle cumhuriyetin mezarını kazar. Kamu özgürlüğünün aşağılık yıkıcıları önünde geri çekileceksek, ordularımızın kralların silahlı uydularını önlerine katıp kovalamalarının ne önemi var? Devrimin dizginlerini bir an gevşetiniz. Onları bir askeri zorbalığın ele geçirdiğini ve hiziplerin başının gözden düşmüş temsili düzeni yıktığını göreceksiniz. Eskisinden çok daha fazla birliği öğütlüyordu. Gerçekten Germinal'den beri bir yorgunluk, bir bıkkınlık görülüyordu halkta. Kordölyeler uygulamada hemen hemen hiç yoktular. Ve seksiyonların halk dernekleri birbiri arkasından silinip gidiyorlardı. İktidar merkeziyleştiği ölçüde tehlike de o denli büyük görünüyordu Robespierre'e. Devrimci diktatörlük yenilenmez hale gelince şu iki olasılıktan biri gerçekleşir: ya bir atılımda bulunur ve yerini kurması gereken kurumlara bırakır ya da çöker, onunla beraber bir gün bu kurumların doğacağını görme umudu da. Öte yandan devrimci diktatörlük yarattığı baskı ve özel çıkarlara verdiği zararla daha da yara alır hale gelir. Bir zaman için kabul edilir o ve korkulur kendisinden, ama uzarsa homurdanma başlar. O zaman da artık çevresi dar hizipler değil, ulusun çoğunluğu varlığını belli etmeden onaylamaz olur ve sonunda kopar ondan. İşte ne pahasına olursa olsun halktaki böylesi bir kopuşu önlemek gerekiyordu. Prairial'ın başlarında Robespierre'in saygınlığı hala pek büyüktür. Jacobenler bir kahin dinler gibi dinlerler kendisini. Paris Komünü, dostu Payan aracılığıyla, ulusal muhafız örgütü de Henry aracılığıyla kazanılmış durumdadırlar. İllerden yüreklendirici mektuplar yağar durur. Konvansiyon bile 16 Prairial'de 220 oydan 216'sıyla başkanlığa getirmiştir onu. Böylece bir düşüncelerde diktatörlük kurmuş gibidir. Ancak öyle de olsa yığın da düşmanı vardır şimdiden. Camille Desmoulins, yaşlı kordölyesinde Caligula'ya benzetmemiş miydi onu? York dükü de bildirisinde muhafızları ve saray erkanıyla bir kral olarak gösterir onu. Son olarak Mercy Argento'nun yaveri Froissart, 14. Louis'ninkinden çok daha fazla bir iktidar görür onda ve şöyle yazar: "Hiçbir aracı, kurul, soyca prens, anayasa falan gereksinmesi olmadan siyasal, mülki ve askeri yönetimin bütün dizginlerini elinde tutmaktadır. Komite mühürdarı olmuştur ve konvansiyonda komitenin kayıt bürosu." Daha o aylardan başlayarak düşmanları yönetimde olan biten her şeyi, özellikle de yapılan yanlışları ondan bilirler. Devrimin hedef tahtası haline gelir. Bugünkü durumdan sorumlu olan odur denir. Öyle olunca da kişisel öçler ona doğru yönelecektir. 3 Prairial'de Admira adlı bir sarhoş öldürmek ister. Ertesi günü Cecil Reno adındaki bir genç kız aynı eylemi tekrarlar. Bourdon de Luz bile 23 Prairial'de hem de meclisin içinde onu ortadan kaldırmayı kafasından geçirir. Peki bir yerde nedir iktidarı o halde? Kamu Selameti Komitesi'nde kendisinin de belirttiği gibi otoritenin 12'de biri elindedir ancak. Hükümet işlemlerine bakıyoruz. Oradaki rolü arkadaşlarınınkini aşmıyor. Bir yıl boyunca 542 evrakın altında imzası var. Barer'in, Carnot'un ve Prior'un imzaladığı binlerce kararla karşılaştırıldığında düşük bir rakam. Kaldı ki bu rakamın içinde de 75'i polise, 33'ü misyonlara, 23'ü savaş ve silahlanmaya ait olmak üzere sadece 205'i kendi kaleminden çıkma. Öte yandan komitenin temsilcilerle ilişkisi kendi işi değil. Ona Bilad Warren, Cole de Herb ve Barer bakar. Makamlara ve görevlilere göz kulak olmak için 27 Germinal'de kurulmuş olan Genel Asayiş Dairesi'ne gelince Saint-Just'un yönetimindedir o. Robespierre, Saint-Just Kuzey Ordusu'na görevle gittiğinde onun yerini almakla yetinmektedir sadece. Ne var ki bu kuruluşa kıskançlıkla bakan Genel Güvenlik Komitesi'nin kinini de toplar bu davranışı. Büyük komiteye ulaşan ihbarların sayısı pek fazladır. 40 görevli bunları gözden geçirip özetlemektedir. Robespierre günlerini ve gecelerini karar hazırlamakla geçirir. Genel olarak Saint-Just'un gösterdiğinden daha bir ihtiyatla işe koyulur. Öyle olunca da iki arkadaş arasında kimi sürtünmeler çıkar ortaya. Çoğu kez ek bilgiler ister ve arkadaşlarının verdiği birçok tutuklama kararını iptal eder. Evrak kenarına yazdığı 775 nottan sadece 229'u hapisle ya da devrim mahkemesi önüne çıkarılmakla sonuçlanır. Serbest bırakma emirleri seyrek değildir. 250 tutuklamada 58'i salıverilir. Genel Güvenlik Komitesi daha az bağışlayıcıdır. Ancak öyle de olsa büyük terörün ağırlığı Robespierre'in sırtına yüklenecektir. Hasımlarına göre Prairel kanununun sorumluluğuna tek başına o taşımaktadır. Couthon'un Saint-Just ordularla ilgili olarak Paris'te bulunmadığı bir sırada 22 Prairel'de sunduğu bu kanun tasarısı parlamenter dokunulmazlıklarının kaldırılmasından korkan milletvekillerinin öylesine muhalefetiyle karşılaşır ki toplantıya başkanlık eden Robespierre kürsüden iner ve meclisin olumlu olarak katılması için çaba harcar. Komitenin üyelerince de uygun görülen tasarısında adalet ve akla dayanmayan tek bir madde yoktur bir bakıma. Gerçekten tasarı Jacobenlerin Brumaire'den beri öne sürdükleri dilekleri gerçekleştirmektedir. Öyle olunca da kovuşturma işlemleri yerel makamlardan alınıp merkezi iktidarın tek eline verilir. Yargıçların sayısı azaltılarak suçluluğa hükmetmek için maddi kanıtlar yeterli olduğunda savunucular ve tanıklar ortadan kaldırılarak adli örgüt hafifletilir. Mahkeme yürüyüşünü hızlandırmak için bölümlere ayrılır ve halk düşmanlarını cezalandırmak amacıyla deneyimli yurttaşlar seçilir. Çünkü jüri cumhuriyetin vicdanıdır ve adalet bir dindir. Robespierre'in bu kanunun hazırlanışında temel bir rol oynadığında kuşku yoktur. Kanun düşüncelerini yansıtmaktadır. Devrimci adaleti hükümetin gerçek amacı haline getirmek için Ventoz'dan beri karar altına alınan bütün önlemlerle onu karşılaştırmak da yerinde olur. Ne var ki Robespierre bu kanunun tek yaratıcısı olduğunu reddeder. Bunu da 13 Mesidor'da üstüne basa basa söyleyip savunur kendini. Devrim mahkemesini benim örgütlediğim bu mahkemenin yurtseverleri ve konvansiyon üyelerini boğazlamak için kurulduğu söyleniyor. Bir zorba, ulusal temsili baskı altına alan bir kişi olarak gösteriliyorum. Kendisini tehdit eden tehlikeler hiçbir zaman bu denli büyük olmamıştı gerçekten. Robespierre'e karşı saldırı 18 Florel ve 22 Prairel kararlarından önce başlamıştı aslında. Daha Germinal'de Roch Marquendier kamuoyunu ona karşı kışkırtıp duruyordu. Herbertçilerden geriye kalanlar arkadaşlarının ölümünü komiteye yüklüyorlardı. Bilod Varen bir Florel'deki raporunda yarı açık, yarı kapalı tehditlerde bulunuyordu. Ne var ki saldırılar Prairel sonlarında gözle görülür hale gelir. 25 Prairel'de Robespierre, Lecointre'in kaleme aldığı ve kendisine iftira eden bir yazının ihbarı yapılır. Kahvehanelerde de bir ılımlı bir foylan diye suçlanmaktadır. Prairel kanununun hazırlanmasında kendisine danışılmadığı için alabildiğine kızgın halde olan Genel Güvenlik Komitesi işin başını çekmeye başlar. Maliye işlerine bakan Cambon onu destekler ve Genel Asayiş Dairesi'ne ayrılmış fonları kaldırma çabası içine girer. Bunun yanı sıra Vadier ile beraber Yüce Varlık Tapıncını gülünç hale getirmek amacıyla Tanrı'nın anası Catherine Teut davasını atar ortaya. Amar'da Hint kumpanyası hakkındaki raporuna karşı çıktığı için Robespierre'i bağışlamayacaktır. Böylece Fransız halkının enerjisinden korkan kötü yürekliler halkın dayandığı ilkeleri yıkmak isterler. Büyük komitede azınlıktadır Robespierre. Sadece Couthon'la Saint-Just bağlı kalırlar kendisine. Askeri sorunların içine gömülüp kalmış olan Carnot onun şöhretini kıskanır durumdadır. Ayrıca birçok halde kendisine karşı Saint-Just'un tarafını tuttuğu için kınamaktadır onu. Arkadaşlarından çoğu sosyal politikasına karşıdırlar. 23 Prairel oturumu öylesine fırtınalı geçer ki Robespierre kızgınlığından ağlayacaktır. ve tartışmaların sokaktan duyulmaması için yukarı katta toplanmaya başlanır artık. Son olarak 10 Mesidor'da Kolo de Herb ile Bilaud Varen açıkça diktatörlüğünü kurmayı istemekle suçlarlar onu. Bu ise inanılmaz derecede kızdırır Robespierre'i. 8 Termidor'da şöyle diyecektir. Zorba diyorlar bana. Öyle olsaydım ayaklarıma kapanırlardı ve altınlara boğardım onları. Talyan ile Fujo ise yanına yaklaşmak isterler. Reddedilince onlar da dikilirler karşısına. Peki bu durumda kimdir koruyan kendisini? Halk ve ilkeler. Kimdir suçlanan? Bir özgürlük kölesi. Cumhuriyetin yaşayan şehidi. Suçun düşmanı olduğu kadar kurbanı da. Ya suçu? Yurt davasını savunmada gösterdiği gayret. Yurt davası için harcadığı çabalara karşılık kendisine şimdi reva görülenler karşısında duyduğu derin tiksinti göz önünde bulundurulmazsa Termidor'daki tutumu anlaşılmaz Robespierre'in. Bu kez kralcıların değil eski yol arkadaşlarının karalamalarıyla yaralanmış durumdadır. Yurtsever milletvekillerin bir kavrayışsızlık içine gelip girmiş olmaları cesaretini kırar. Son olarak karşılaştığı saldırılar derinden derine etkilemiştir kendisini. Çevresinden gördüğü bol sempatiye karşın günlerinin sayılı olduğunu hissetmektedir. Altı Prariel de şöyle diyecektir. Özgürlüğün savunucuları daha uzun yıllar yaşamaları gerektiğine asla inanmıyorlar. Kabul ettiği bu yazgı her şeye karşın pek adaletsiz görünür ona. Hedef olduğu sürekli saldırılar sinirlerini aşırı bir duyarlılık içine getirip sokar. Soğukkanlılığını artık koruyamayacak gibidir. 5 yıl boyunca sürekli toplantılara katılış, durup dinlenmeden çalışma gerçekten sağlığını sarsmış ve karakterini de sertleştirmiştir Robespierre. Çabuk öfkelenir bir hale gelmiştir. Soğuklaşmış ve gülmeyi unutmuştur. Hüzünlü ve yorgundur. Bir köşeye çekilir ve konvansiyona gitmez olur. 24 Prairel'den 8 Termidor'a değin sesi duyulmayacaktır orada. 10 Mesidor'a değin komite toplantılarına katılacak ancak kararları pek seyrek imzalayacaktır. Sonra tam 25 gün ortadan kaybolacak. O sırada Kuto'nun yönettiği genel asayiş dairesinin evrakı evine getirilecektir. Çekildiği köşeden büyük terörün dizginlerinden boşandığını şaşkınlık içinde izler. 8 Termidor'da şu soruları soracaktır. İşte en az bir 6 hafta var ki diktatörlüğüm sona ermiştir. Yönetim üstünde hiçbir etkim yok. Yurtseverlik daha mı korunmuş durumda? Hizipler daha yatışmış, yurt daha mı mutlu? Devrim mahkemesi öyle söylendiği gibi aleti durumunda değildir. 8 Mesidor'dan başlayarak Fugger Timwell'in görevden alınmasını ister ve Duma Jacobenler Kulübü'nde temsilcisi Prost'u ele verdiğinde karşı çıkar ona. Bu olayın da gösterdiği gibi yurttaşlara karşı saldırılar vardır ve genel bir tiksintiye yol açar bu. Gerçekten her yandan Jean Massin deyimiyle bir öç isteği yükselir. Prairel kanunu bu saldırıların gerçek sahiplerini asıl suçluları cezalandırabilse bu istek de sona erecektir. Ne var ki olmaz bu. Bu yeni aşırılıklar da o kanundan bilinir. Paris'i bir giyotin tiksintisi kaplar hızla ve Robespierre devrimci adaletin hiç de hesapta olmayan bu uygulamasına karşı çıkar. Bu akan kanı durdurmak gerek deyip kanunu gerçek amacından saptırdıkları için hasımlarını eleştirir. Mücadelenin arkasını bırakmaz. Jacobenler kulübünde sürdürecektir kavgayı. Gerçekten 24 Prairel'den 8 Termidor'a değin 11 toplantıda 14 kez girişimde bulunur. Bourdon'u, Dubocranche'ı, Fouché'yi, Komiser Payle'ı, Gully'yi ele verir ve onların baltalayıcı çalışmalarını serer gözler önüne. Robespierre'e göre Bu kişiler halkı konvansiyondan, konvansiyonu komitelerden ve komite üyelerini de birbirinden soyutlamanın aranışı içindedirler. Ayrıca Montagnard'ların bir bölümünü arkalarından sürüklemek ve görevli kimi temsilcilere karşı da Prairel kanununu bir korkutma aracı olarak kullanmak istemektedirler. Böylece 31 Mayıs öncesinde olduğu gibi kamuoyunu kendine çekmeye çabalar. Onunla, yalnız onunla bir kez daha yenmeyi düşünmektedir. Büyük bir hünerle işledikleri cinayetleri kendisini suçlayanların sırtına yıkar. 23 Mesidor'da şöyle diyecektir: ele verilen komploların sahiplerinin düşündükleri tek şey bütün yurtseverleri ve konvansiyonu harcamaktır. Öyle olduğu için de meclis dikkatini kendine çevirecek yerde onlara çevirmelidir. O kişiler ise Hinoğlu Hin takımındandır. Yalnız onları cezalandırmak gerekir ve sayıları da azdır bu kimselerin. Tertibin başı olarak da Lyon kasabı Fouché'yi gösterir. Söylevlerinin her birinin arkasından yükselen alkışlar, halkın kendisini desteklediği ve konvansiyonun da arkasından gideceği umudunu sürdürmesine yarar. Aslında bir 31 Mayıs değildir istediği. Daha çok hoşgörürleri ve Hebertçileri saf dışı eden harekete benzer bir temizleme hareketidir düşündüğü. Ve hiç kuşkusuz suçluların kellelerini istemek amacıyla seksiyonların da işin içine girmelerini diler. Belki bu tutumu komün savcısı Payan gibi daha güçlü ve sert araçları, halk kitlelerinin desteklediği örgütlü bir başkaldırıyı isteyen dostlarına tehlikeli görünüyordu. Saint-Just gibi işleri zorlamayı reddedenler de vardı belki. Her ne hal ise komitedeki arkadaşları 4 ve 5 Termidor günleri bir yakınlaşma girişiminde bulunurlar. Robespierre 5 Termidor'daki toplantıya katılır ve arkadaşları askıdaki kimi halk komisyonları konusunda ne yapılması gerektiğini getirirler önüne. Ne var ki Robespierre içtenliklerine inanmaz onların ve uzakta durmayı sürdürür. Böylece Georges Lefebvre'in deyimiyle konvansiyonun uğursuz hakemliğini kendisi yaratmış olur. 9 Termidor. 8 Termidor'daki söylevi bir vasiyetname değil bir eylemdir. Onunla kendisini aklarken başkalarını da suçlar. Aslında Robespierre hırpalanırken bütün bir konvansiyondur saldırılan. Saygınlıktan düşürülmek istenen de devrimci hükümettir. Özgürlüğü savunması için hükümran halka çağrıda bulunur ve doğrudan çareler önerir. Hainleri cezalandırmak, genel güvenlik komitesi dairelerinin yenilenmesi, bizzat komitelerin içinde temizlik yapılması, konvansiyonun yüce otoritesi altında yönetimin birliğini sağlamaktır önerdikleri. Bu yöntem Girondenlere karşı uygulandığında başarılı olmuştu. Çünkü bir sonuca varmasını bilmişti. Bu kez de öyle olmasına ramak kalmıştı. Gerçekten konvansiyon Robespierre'in söylevlerinin basılmasına ve dağıtılmasına önce karar verir. Ancak bu arada bulanık bir tehditte de bulunur ve ad vermesi istenir kendisinden. Böylece ad verebilseydi hiç kuşkusuz meclisteki ılımlılar kendisini izleyecekti. Ne var ki susar Robespierre. Öyle olunca da düşmanları Cambon, Billaud-Varenne, Panil çoğunluğu ona karşı çevirirler.